Ayrım 14.
Yeniden konumuza dönelim. Kasım 1961'de West Virginia Green Bank'taki Ulusal Radyo Astronomi Gözlemevi'nde 11 yetkilinin gizli bir toplantı yaptığı artık bir sır değildir. Bu toplantının da konusu dünya dışı akıllı yaratıklardır. Aralarında Dr. Chachoni, Dr. Shushu Huang, Dr. Philip Morris, Dr. Frank Drake, Dr. Otto Struve, Dr. Carl Sagan ve Nobel ödülünü almış Melvin Calvin'de bulunan bilim adamları Green Bank formülü olarak bilinen sonuca varmışlardı. Bu formüle göre galaksimizde bizimle ilişki kurmaya çalışan ya da kendileriyle ilişki kurulmasını bekleyen 50 milyon değişik uygarlık bulunduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle en kötümser tahminle Samanyolu'nda 40 grup akıllı yaratık vardır ve bunlar başka uygarlıklarla ilişki kurmaya çalışmaktadırlar. En atılgan tahmin ise uzaydan bir işaret bekleyen 50 milyon bilinmeyen uygarlık bulunduğunu gösterir. Green Bank hesapları bugünkü yıldız sayısını değil, Samanyolu var olduğundan beri gelip geçmiş bütün yıldızları temel alır. Bilim adamlarının güvendikleri bu formül, yüz binlerce yıl önce çok gelişmiş teknolojileri olan uygarlıkların var olmuş olabileceğini ortaya koyar. Bu da çok eski çağlarda dünyamızı ziyarete gelen tanrılar üzerine kurduğum teorimi destekler. Amerikan astrobiyoloğu Dr. Sagan da dünyanın doğuşundan bu yana en az bir kez uzaylılar tarafından ziyaret edildiğine inanmaktadır. Eksobiyoloji henüz kuruluş döneminde bulunan bir bilim dalıdır. Yeni bilim dalları tutunabilmekte büyük güçlük çekerler. Ancak tam bir tarafsızlıkla dünya dışı hayatı incelemeyi amaçlayan eksobiyoloji birçok tanınmış bilim adamı tarafından desteklendiği için aynı güçlülüğü duymayacaktır. Bu yeni dalın ciddiyetini anlamaktansa bünyesinde topladığı bilim adamlarını sıralamak daha yerinde olur sanırım. Dr. Freeman, Dr. Ira Bailey, Dr. Jasio Lederberg, Dr. Smith, Dr. Richard Young, Dr. Brown, Dr. Edward Purcell, Profesör Dr. Obert, Profesör Dr. Sanger ve bir daha birçokları. Bu kişiler dünyanın dört bir yanındaki eksobiyologların temsilcileridir. Hepsinin de amacı kitabımda teker teker ele almaya çalıştığım araştırma alanlarını çevreleyen uyuşukluk duvarını yıkmaktır. Türlü karşı çıkmalara rağmen eksobiyoloji yaşamaktadır ve bir gün en ilginç, en önemli araştırma dallarından biri olacaktır. Uzayın derinliklerine birini yollamadan orada hayat olup olmadığını nasıl kesinlikle anlayabiliriz? İstatistikler ve hesaplar dünya dışında hayat var olduğunu göstermektedir. Uzayda bakteri ve sporların izine rastlanmıştır. Bilinmeyen akıllı yaratıkların aranmasına başlanmış ancak inandırıcı, gözle görülür ve ölçülebilir bir sonuca ulaşılamamıştır. NASA'da bunları göz önüne alarak 8 değişik aracı geliştirmektedir. Bunların görevi güneş sistemimizdeki uzak gezegenlerde hayat olup olmadığını göstermektir. İşte söz konusu araçlar. Ekseni çevresinde dönen optik dağıtma profili, multivatör, vidikon mikroskobu, bant hayat arayıcısı, radyo izotop biyokimyasal araç, kütle spektrometresi, kurt kapanı, ultraviyole spektrofometresi. Halka çok yabancı kalan bu teknik terimlerin ardında gizlenenleri gösterebilmek için birkaç ipucu vereyim. Ekseni çevresinde dönen optik dağıtma profili üstünde durmadan dönen bir ışıldak bulunan bir laboratuvar aracıdır. Hedefine indiği andan itibaren ışınlar saçmaya ve molekül aramaya başlar. Moleküller her türlü hayat için gerekli olan şeylerdir. Bunlardan biri üç kimyasal bileşimin yan yana gelmesinden oluşan geniş helizon biçimli DNS molekülüdür. İçindeki bileşimler nitrojenli organik alkali, şeker ve fosforik asittir. Kutuplanmış ışınlar bir şeker molekülüne çarpınca kesintiye uğrarlar. Çünkü nitrojenli alkali adenin şekerle kimyasal bileşiminin ışınlara karşı aktif etkisi vardır. DNS molekülündeki şeker bileşiminin de ışınlara karşı aktif etkisi bulunduğundan araçtaki ışıldağın bir şeker adenin bileşimine rastlaması ve bu bileşiminin yarattığı kesintiyi sinyal olarak dünyaya göndermesi o gezegende hayat olduğunu göstermek için yeterlidir. Multivatör bir roket tarafından küçük bir bavul gibi taşınan ve gezegen yakınlarından geçerken yüzeye fırlatılan yarım kilo ağırlığında bir alettir. İçindeki minik laboratuvar 15 değişik deney yapma ve bunların sonuçlarını dünyaya gönderme yeteneğindedir. Radyoizotop biyokimyasal araç, Gülüver takma adıyla geliştirilen bir aracın resmi adıdır. Amacı başka bir gezegene yumuşak iniş yapmak ve 15'er metre uzunluğundaki 3 yapışkan ipi değişik yönlere fırlatmaktır. Bu ipler birkaç dakika sonra geri çekilecek ve üstlerine yapışan toz, mikrop ve her türlü biyokimyasal nesne bir sıvı kültür ortamına daldırılacaktır. Bu ortamın bir bölümü radyoaktif karbon izotopu C14 ile zenginleştirilmiş olacaktır. Bu durumda içine giren mikroorganizmalar metabolizmalardan karbondioksit çıkaracaklardır. Karbondioksit gazı sıvı kültürden kolaylıkla ayrıştırılacak ve C14 çekirdeğe bulundurulan gazın radyoaktivitesini ölçen bir araca yollanarak sonuç dünyaya bildirilecektir. NASA'nın dünya dışı hayat bulmak için geliştirdiği bir araçtan daha söz etmek istiyorum. Kurt kapanı olarak bilinen bu araçta bir başka gezegene yumuşak iniş yapacak ve çok kolay kırılabilen bir ucu bulunan emici tüpünü yüzeye uzatacaktır. Tüp yere değer değmez ucu kırılacak ve her türden toprak örnekleri içine dolacaktır. Bu aracın içinde de her türden bakterinin hızla büyümesini sağlayacak kültür ortamları olacaktır. Bakterilerin hızla çoğalması sıvı ortamları bulundurulacak ve pH değerini artıracaktır. Bu iki değişim de kolaylık ve doğrulukla anlaşılabilecektir. Sıvıda ulaşacak bulunmayan bir ışın ve fotohücre asit bölümündeki değişmeyi de bir elektronik pH ölçme aracı gösterecektir. Ortaya konacak sonuçlar gezegende hayat olup olmadığı konusunda kesin sonuçlara varmamızı sağlayacaktır. NASA programı ve onunla ilintili olan dış dünyalarda hayat arama çalışmalarına milyonlarca dolar harcanacaktır. Yukarıda söz edilen ilk araçlar Merih'e yollanacaktır. Kuşkusuz insan bu minik laboratuvarları izleyecektir. Doktor Van Braun ilk insanın Merih'e 1982 yılında ayak basacağını söylemektedir. NASA'nın bu yolculuğu gerçekleştirmek için gerekli teknik kaynakları vardır. Yalnızca Amerikan Senatosu'nun yeterli ve kesintisiz yatırımlarını beklemektedir. ABD'nin bugünkü sorumluluklarına ek olarak Vietnam Savaşı ve uzay programı gibi iki büyük para yutucusu vardır. Ve bunlar dünyanın en zengin devletine bile ağır bir yük olmaktadır. Merih yolculuğu için tasarılar tamamlanmış, gidecek uzay gemisinin maketi yapılmıştır. Maket, Huntsville'deki olağanüstü bir insanın Dr. Ernest Stunger'in masası üzerinde durmaktadır. Stucklanger, Alabama, George Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin bir bölümü olan Araştırma Proje Laboratuvarı'nın yöneticisidir. Laboratuvarında yüzlerce bilim adamı çalışmakta ve plazma, nükleer ve termofizik alanlarında deneyler yapmaktadırlar. Geleceğin elektronik roket motoru ve insanı Merih'e götürecek uzay gemisinin destinatörü Stunkler'dir. Stunkler'i Amerika'ya arkadaşı Dr. Werner von Braun 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından getirmişti. Birlikte Amerikan Hava Kuvvetleri için roketler yapmışlar. Kore Savaşı'nın patlak verdiği sıralarda Fort Bliss'teki merkezden Huntsville'e taşınmışlar ve dev atılımlara alışkın Amerika'nın bile görmediği bir tasar üzerinde çalışmalara başlamışlardı. O günlerde Huntsville Appalach Dağları'nın eteklerinde küçük, sakin bir kasabaydı. Roketçilerin gelişiyle bu ufak pamuk kasabası sirke döndü. Fabrikalar, roket denime platformları, laboratuvarlar, dev hangarlar ve daha bir sürü çelik kuruluş göz açıp kapayıncaya kadar her yanı kapladı. Bugün Huntsville'de 150 bin kişi yaşamaktadır ve kasaba halkı heyecanlı uzay hayranları olmuşlardır. İlk Redstone roketlerinin ateşlenmesi sırasında korku içinde bodrumlarına kaçışan Huntsville'liler bugün Saturn roketlerinin her yanı kaplayan korkunç gürültüsüne aldırmamaktadırlar. Her Huntsville'nin yanında Londralıların şemsiyeleri gibi birer kulaklık bulunmaktadır. Kasabalarına Roket Kenti adını vermişler ve Senato'nun her yatırım kısıtlama kararında taşkınlıklar yapmaktadırlar. Almanları ve NASA'lıları ile övünmektedirler. Çünkü Huntsville bugün NASA merkezlerinin en büyüğü olmuştur. Bütün dünyanın yakından tanıdığı Redstone roketlerinden dev Saturn V'ye kadar her roket burada tasarlanmış ve uygulama alanına konmuştur. ABD'nin Ay programı için bugüne kadar harcadığı para milyarları aşmaktadır. Huntsville'de Von Braun'un emri altında 7000 teknisyen, mühendis ve bilim adamı çalışmaktadır. 1967'de ABD'nin uzay programı için her alandan 300 bin bilim adamı görev almıştı. 20 bini aşkın endüstri firması da tarihin en büyük araştırması için çalışıyorlardı. Doktor Paşa, Huntsville ziyaretim sırasında araştırma gruplarının hiç durmadan yeni parçalar geliştirmek zorunda olduklarını söylemişti. Dünyada yapıştırma ve kaynak işlemlerinde kullanılan birçok teknik araç uzaydaki boşluğa çıkınca çalışmaz hale geliyordu. Bu bakımdan mutlak vakumda iş görebilecek araçların geliştirilmesi gerekiyordu. Uzay gemileri endüstrisi otomobil endüstrisini çoktan geride bırakmıştır. 1 Haziran 1967'de Cape Kennedy Uzay Merkezi'nde 22.828 kişi çalışıyordu. Bu istasyonun yıllık harcaması ise 475.784 bin dolardı. Bütün bunlar birkaç delinin Ay'a gitmek istemesinden midir? Sanırım günlük araçlardan dünyanın her yanında hayat kurtaran araçlara kadar uzay yolculuğuna neler borçlu olduğumuzu gösterecek yeterli örnekler verdim. Gelişmekte olan süper teknoloji insanlığa felaket getirmeyecektir. Tersine insanlığı dev adımlarla ileriye götürecektir. Wernher von Braun'un bu kitabın konusu hakkındaki düşüncelerini öğrenmek fırsatını buldum. Doktor von Braun, güneş sistemimizdeki öteki gezegenlerde hayat bulacağımıza inanıyor musunuz? Yakın bir gelecekte Merih'e gideceğimize ve orada ilkel hayat biçimlerine rastlayacağımıza inanıyorum. Uzayda bizden başka akıllı yaratıklar olması sizce mümkün müdür? Evet, uzayda yalnız bitki ve hayvanlar değil, akıllı yaratıkların da olduğuna inanıyorum. Bu türden bir hayatın bulunması çok ilginç olacaktır. Ancak güneş sistemimizle başka güneş sistemleri arasındaki uzaklık ve galaksimizle başka galaksiler arasındaki daha da büyük uzaklığı göz önüne alırsak, bu türden hayatı bulmanın ya da doğrudan haberleşme sağlamanın çok güç olduğu görülecektir. Galaksimizde teknik açıdan daha ileri varlıkların yaşadığı ya da yaşamış olabileceği düşünülebilir mi? Evet, bugüne kadar galaksimizde ileri tekniğe sahip varlıkların yaşadığını gösterecek bir delil ya da işaret ele geçirmiş değiliz. Bununla birlikte istatistik ve felsefi temellerden bakınca bu tür gelişmiş canlıların varlığına inanıyorum. Ancak yine belirteyim, bu inanışı ispatlayacak herhangi bir bilimsel temel kurulmuş değildir. Bizden eski akıllı yaratıklar çok uzak bir geçmişte dünyamızı ziyaret etmiş olabilirler mi? Bu ihtimali reddetmeyeceğim. Ancak bildiğim kadarıyla bunu gösterecek herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmış değildir. Satürn roketinin babasıyla yaptığım görüşme burada sona erdi. Ne yazık ki kendisine uzay gözüyle bakıldığında sayısız sorulara yol açan arkeolojik buluntulardan, eski kitaplardaki garipliklerden ve açıklanamamış bir dolu bilmeceden ayrıntılarıyla söz edemedim. Ama Dr. Von Braun'un kitabımın basılmasını bekliyorum. 12. Bölüm. Bugünkü yerimiz neresidir? İnsan bir gün uzaya egemen olacak mıdır? Uzayın erişilmez uzaklıklarında yaşayan akıllı yaratıklar çok uzak bir geçmişte dünyamızı ziyaret ettiler mi? Uzayın bir yerindeki bilinmeyen varlıklar bizimle ilişki kurmaya çalışıyorlar mı? Araştırmaların tüyler ürpertici sonuçları gizli mi tutulmalıdır? Tıp ve biyoloji dondurulmuş insanları hayata döndürecek bir yol bulabilecek mi? Dünya insanı yeni gezegenleri kolonize edecek mi? Oralarda buldukları canlılarla ilişki kuracak mı? İnsan ikinci, üçüncü ve dördüncü bir dünya yaratacak mı? Özel robotlar bir gün doktorların yerini alacak mı? 2100 yılının hastaneleri hastalar için birer yedek parça dükkanı olacak mı? İnsan ömrünü suni kalp, ciğer ve böbreklerle sonsuza kadar uzatmak bir gün mümkün olacak mı? Bu türden sorular kocaman bir şehrin telefon rehberini dolduracak kadar çoğaltılabilir. Her geçen gün yepyeni bir şey bulunmakta ve imkansızlıklar listesinden bir soru daha cevaplandırılmış olarak atılmaktadır. Yeni bilimin adı gelecek bilim fütürolojisidir. Amacı ve hedefi eldeki bütün teknik ve akli imkanlardan yararlanarak geleceğin tasarlanması, ayrıntılı incelenmesi ve anlaşılmasıdır. Düşünce fabrikaları dünyanın her yanına dağılmış durumdadır. Yalnız Amerika'da bunlardan 164 tane vardır. Hükümetten ve ağır endüstriden siparişler kabul etmektedirler. En tanınmış düşünce fabrikası Santa Monica, Kaliforniya'da Rand Corporation'dadır. Yüksek rütbeli hava kuvvetleri subayları kıtalar arası savaş durumu üzerinde kendi araştırmalarını yapmak istedikleri için 1945 yılında kurulmuştu. Bugün 843 seçilmiş bilim adamının çalıştığı bu merkezde insanlığın en olmaz görünen serüvenlerinin tasarıları yapılmaktadır. Daha 1946'da Rand bilim adamları uzay gemilerinin askeri yararları üzerinde duruyorlardı. Rand 1951'de türlü uydular için bir program geliştirdiğinde ütopyacı olarak nitelendirilmişti. Rand çalışmaya başlayalı beri kendisinden önce gözlenmemiş olaylar hakkında 3000 açıklama yapmıştır. Rand, bilim adamları da kültür ve uygarlığımızı büyük ölçüde ilerleten 110 kitap yayınlamışlardır. Bu araştırmaların sonu yoktur ve olmayacaktır. Aşağıda enstitülerde gelecek için aynı türden araştırmalar yapılmaktadır. Harman Hudson, New York'taki Hudson Enstitüsü, Santa Barbara, Kaliforniya'daki General Electric ait ileri çalışmalar için Tempo Merkezi, Arthur Little Enstitüsü ve Columbus, Ohio'daki Bethel Enstitüsü. Hükümetler ve büyük kuruluşlar bu gelecek düşünürleri olmadan yapamazlar. Hükümetler askeri tasarılarını yıllar sonrasını göz önüne alarak yapmak zorundadırlar. Büyük kuruluşlar ise hesaplarını 20-30 yıl sonrasını düşünerek yapmak durumundadır. Günümüzdeki bilgilerle söz gelişi Meksika'nın önümüzdeki 50 yıl içindeki gelişmesinin nasıl olacağı hesaplanabilir. Bu tahmini yaparken var olan teknoloji, ulaştırma ve haberleşme durumu, siyasal akımlar gibi her türlü gerçek göz önüne alınır. Bugün bu tahmini yapmak nasıl mümkün oluyorsa, bilinmeyen yaratıklarda 10 bin yıl önce dünyamızın gelişmesi için aynı tahmini yapmış olabilirler. İnsanlık elindeki bütün güçlerle geleceğini incelemek zorundadır. Bu çalışmalar yapılmadığı takdirde geçmişimizi aydınlatmak belki de mümkün olmayacaktır. Geçmişimizi çözmek için gerekebilecek ipuçlarının arkeolojik alanlarda yatmadığını, onlardan ne çıkaracağımızı bilmediğimiz için üstlerine basıp geçmediğimizi kim ileri sürebilir? Bir ütopik arkeoloji yılının istemem bunun içindi. Eski düşünme biçimlerine inanmadığım için başkalarının da varsayımlarına inanmalarını istemiyorum. Bununla birlikte geçmişin doğurduğu bilmecelerin pek yakın bir tarihte bütün teknolojik güçlerle çözümleneceğini bekliyor ve umut ediyorum. Uzayda milyonlarca başka gezegen bulunması bizim suçumuz değildir. Tokomai'deki Japon heykelinin gözlük takmış olması bizim suçumuz değildir. Palenque'deki taş kabartmanın bulunması bizim suçumuz değildir. Amiral Piri Reis'in haritalarını yakmamış olması bizim suçumuz değildir. İnsanlık tarihinin bütün eski kitaplarının sürüyle saçmalık sergilemesi bizim suçumuz değildir. Ama bütün bunları görüp de ciddiye almamak bizim suçumuzdur. İnsanın önünde görkemli geçmişini unutturacak görkemli bir gelecek uzanmaktadır. Bu bakımdan uzay araştırmaları, gelecek araştırmaları ve bugün imkansız görünen tasarıların gerçekleştirebilmesi için cesaret gerekmektedir. Şöyle ki, geçmiş üzerinde yapılacak kararlı bir araştırma, gelecekle ilgili bir takım çağrışımlar uyandırabilir. Bu çağrışımların ispatlanması da gelecek kuşakların mutluluğu için geçmişimizi aydınlatmaya yetebilir. Kitabın sonu.